Değerli Hasan Aştürer, geçtiğimiz yıl Mont Pelerin'de İsviçre'de yapılan ancak istenen şekilde tamamlanmayan ya da beklenen şekilde ilerleme göstermeyen toplantıların Cenevre'de yeniden gerçekleşecek olmasıyla ilgili konuşalım. Ocak ayının 9'unda bir görüşme başlayacak tekrar. Kıbrıs sorunuyla ilgili taraflar arasında görüşmeler başlayacak. Beklentiler hangi noktada diye soracağım ama bu arada bir yazı var elimde. 28 Aralık tarihinde Hürriyet gazetesinde yayınlanmış Yalçın Bayer'in köşesine aldığı bir yazı. Ve bu yazıda iki kesimliliğe veda diyor. Burada iki kesimlilik olayının verilecek tavizler ya da verilmesi iddia edilen tavizler nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ya da bölgenin, Türk bölgesinin diyelim, bundan böyle Türk bölgesi olmaktan çıkacağı, nüfustaki o yapının tamamen değişeceği şeklinde iddialar var ve bu iddialarda bulunan da eski büyükelçilerden milletvekili Onur Ömen, Türkiye açısından olumsuz görülen görüşlerini öne sürmüş. Ve sonunda da Rum tarafının taleplerine boyun eğilecek midir diye soruyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında yapılan görüşmeler nasıl sonuçlanabilir? Tavizler verildiğinde neler olabilir ya da verilecek mi öngörülen ya da öne sürülen tavizler?
İzninizle şunu söylemek istiyorum. Bir kere her yazı bir sorgulama yazısıdır. Sorgulamadır. Ve her sorgulamanın bir önceki eşiği fikirdir. Fikrin bir önceki başlangıç zemini ise bilgidir. Bilgiden yoksun olursanız fikir ve sorgulama yaralı, eksik ya da engelli olur. Genelleme yapmak istemiyorum. Her türlü genellemeyi ırkçı bir yaklaşım olarak görürüm. Ancak Kıbrıs sorunu Türkiye'de en az bilgiyle en çok konuşulan konu özelliğine sahiptir. Yıllardır. Ve Kıbrıs sorununa bakıldığı zaman müzakere sürecinde de her konuyu yazan yazarlar yakın çevresinden bir etkileşimle çok kolay yargı ortaya koyarlar. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim ama 550 kişilik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kıbrıs sorununu bilen 25 kişi varsa öpüp alnımıza koyalım. Türkiye basınında da 5 kişi varsa öpüp alnımıza koyalım. Geçtiğimiz günlerde Anadolu'nun değişik köşelerinden gazeteciler Kuzey Kıbrıs'a geldi. İçlerinden biri değil birkaçı sordu Kuzey Kıbrıs'ta hangi para birimi kullanıyor, insanlar Türkçeyi kolay anlıyor mu? Veya bu insanlar illerinde gazeteci bir örgütlerinin başındaki insanlar. Bunun bir yerde bir problemi var mı? Var mı? Yalçın Bayar'ın yazısına gelince bir kere iki toplumlu, iki bölgeli, siyasal eşitliğe dayalı federal çözüm tanımlaması Kıbrıs Türk tarafında her zaman için sabahleyin okullarda okulan Türk çocuğunun andı gibi ezberlenmiş bir çözüm tanımlamasıdır. Ve biz ilginçtir bu süreçte genellikle Rum tarafının isteklerini kabul edilmiş olarak niteleriz. Müzakerelerde tam bir uzlaşı olana kadar herhangi bir uzlaşı bile çözümün parçası sayılmaz ve her zaman için bu konular tartışılan kısmını ele aldığımız zaman örneğin elbette her iki bölgede sınırlı sayıda Rum'un kuzeyde, Türk'ün de güneyde yaşayabileceği var. Bu Avrupa Birliği veya insan hakları bağlamında. Ancak bu konular tartışılırken şu söylendi. Bir miktar insan siyasi hakları ile birlikte diğer kurucu devlette yaşayabilir. Bir kısmı ise siyasi hakkı olmaksızın ama bütün bunlarla ilgili de belirli kısıtlamaların ve düzenlemelerin olması ilke olarak benimsenmiştir. Yani kuzeyde mülk yapısı hiçbir zaman örneğin Kuzey Kıbrıs'taki Türk devletinde mülkiyet çoğunluğu sulanmayacak. Yani sınırlı sayıda belirli kriterler içerisinde olacak. Kuzeyde yaşayacak Kıbrıs Rumların sayısı da iki bölgelilik prensibini ortadan kaldırmayacak çerçevede olacak. Zaten müzakerede bunlar ele alınıyor, bunlar konuşuluyor ve nüfus konusu hem Rumların hassas olduğu bir konudur, hem Türklerin hassas olduğu bir konudur. Rumlar oransal hassasiyet gösteriyorlar. Yani çözümün temelinin kaça kaç oranda, dörde bir gibi bir oran söylüyorlar ki bunun nasıl korunacağını, hatta eğer 4 Rum çocuğu doğmazsa, 2 doğarsa onların 4 olmasını bekleyeceğiz bir yeni Türk çocuğunun, Kıbrıs'ı Türk çocuğunun doğması. Dolayısıyla Yalçın Bayer'in ortaya koyduğu yaklaşımı endişe olarak kabul ederim. Yani bu böyle olmamalı diye kabul ederim. Ama bunun şu an için uzlaşılmış bir sonuç olarak olmadığını da en azından Sayın Akıncı ile de yakın teması olan bir gazeteci olarak çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü eğer bu böyle olmazsa ve iki bölgeli, iki toplumlu karakter ciddi anlamda zarara uğrarsa zaten referandumda böyle bir çözüm evet olurunu toplumdan almaz.
Cenevre görüşmelerinin sonunda beklenti nedir sizce?
Şunu söylemek gerekiyor aslında. Cenevre'ye giderken artık son dönemeç olmasını beklediğimizi varsayarsak çözümle ilgili umutlar henüz yükselemedi. Ki Cenevre'ye Türkiye'den Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan katılacağını açıkladı. Yunanistan Başbakanı Tsipras da katılabileceğini açıkladı. Ancak Anastasiadis'in ve Rum tarafındaki liderliğin açıklamalarını biraz dikkatli okuduğunuz zaman garantör ülkelerin de katılacağı toplantının olmasının öncesinde bir takım beklentiler var. Çünkü hala daha her şey bitmiş değil, sadece garantiler konusu değil. Onun öncesinde de pek çok önemli konu müzakere bekliyor. Ve Sayın Akıncı'yla yeni yılın öncesinde bir sohbetim oldu. Beklentileri çok yukarıya çıkarmamak gerekiyor. Elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Yani son dönemeç değildir bu kez yeniden Cenevre'de olacak görüşme. Ancak sürpriz bir gelişme olur mu? Bu sürprizi Sayın Erdoğan'ın masadaki varlığıyla olabilir. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Eğer liderlerin buluşması öncesinde taraflar yeterli yakınlaşmayı göstermezse, liderler çoklu konferans, ki orada bir sıkıntı var Tanju Bey. Şöyle bir sıkıntı var. Türk tarafına göre tarafların görüşmesi sonrası beşli bir konferans olacak. Yani Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı toplum olarak, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. Rum tarafına baktığımız zaman masada Kıbrıs Rum tarafının değil, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin olacağı, dörtlü bir müzakere olacağını, hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin de masada olması isteniyor, Avrupa Birliği'nin sürece katılması isteniyor. Aslında 12'sinden itibaren başlayacak olan çoklu, bize göre beşli, Birleşmiş Milletler'e göre çoklu, Rum tarafına ise dörtlü konferansın adı bile bir uzlaşı henüz yok. Yani bize göre beşlidir, Rum tarafına göre dörttür Kıbrıs Cumhuriyeti katılacak. O zaman Kıbrıs Türk tarafı hangi statüyle ve nerede katılacağı sorusu soruluyor ki 1 Aralık'ta bir uzlaşı vardı bu süreçle ilgili. Birleşmiş Milletler'den bu bağlamda açıklama yapılmasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da istedi. Ve çoklu konferans, beşli konferans, dörtlü konferans bu bile henüz netleşmiş görünmüyor. Ama bu vesileyle hemen şunu da söyleyeyim. Cenevre görüşmelerine meclise temsil eden siyasal partilerin tümü katılıyor. Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Koalisyonun Küçük Ortağı Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Serdar Denktaş gidiyor. Ama daha da önemlisi hükümet kanadı daha kalabalık bir delegasyonla da gidiyor. Neredeyse Sayın Akıncı'nın heyeti gibi bir heyetle gidiyorlar. Eski müzakereciler Ergün Olgun, Osman Ertuğ ve müzakere deneyimi olan isimler, Dışişleri Bakanlığı'ndan teknik isimler de bir anlamda UBP-DP ortak heyeti olarak ya da hükümetin gölge bir heyeti olarak Cenevre'ye gidiyor. Oraya tam bir Kuzey Kıbrıs bir takım olarak mı gitti yoksa Akıncı'ya göre daha farklı düşünce olduğu ortaya çıkan hükümetin süreci yakından takip edip kameralar, spot ışıklar orada yanarken farklılığını ortaya koymak için mi gidiyor? Bütün bunlar bir soru işareti ama yine de insanlar inşallah bir sonuç çıkar diyor.
Sayın Asya'ya çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.
Her şey çok güzel olsun.